Ayrım 20, Uzay Akımları, Asimov, Sayfa 220. Seninle konuşmak istiyorum, dedi kız. Terence ilk başta düşündüğünün aksine bunun sıradan bir tuzak olmadığına karar verdi. Yanındaki kadın hanımefendi Fife'tı, o olmak zorundaydı. Kimsenin işine karışabileceğini düşünmüyormuş gibi bir hali vardı. Takip edilip edilmediklerini görmek için bir kere bile arkasına bakmamıştı. Terence ise dönüşlerde 3 kez arkalarında aynı aracı görmüştü. Takip mesafesini koruyor, ne arayı kapatıyor ne de uzaklaşıyordu. Basit bir araba değildi, orası kesindi. Trantor olabilirdi ki bu iyi olurdu. Ama Sark da olabilirdi ve o takdirde hanımı rehin alması gerekebilirdi. Konuşmaya hazırım, dedi Terence. Florinalı yerliyi getiren gemideydin değil mi? Tüm o cinayetleri işleyen adamı. Öyle olduğumu söylemiştim zaten. Pekala, seni buraya getirdim ki kimse konuşmamıza engel olamasın. Yolculuk esnasında yerliyi sorguya çeken oldu mu? Ne kadar da saf, diye düşündü Terence. Rol yapıyor olamaz. Kim olduğumu gerçekten de bilmiyor. Evet, dedi ihtiyatla. Güzel, ben de öyle düşünmüştüm. Bu arada gemiyi neden terk ettin? Bu soruyu ilk başta sormalıydın, diye düşündü Terence. Şeye özel bir rapor götürüyordum. Tereddüt etti. Samia adamın tereddütünü kaçırmadı. Babama mı? Endişelenme. Ben seni korurum. Benim emrimle yanıma geldiğini söyleyeceğim. Peki hanımım. Hanımım kelimesi benliğinin derinliklerine işledi. Bu kız bir hanımdı. Hatta bu kıtadaki en büyük hanım. Kendisi ise bir Florinalı, devriyeleri öldüren bir adam. Bir toprak efendisini nasıl öldürebileceğini kolaylıkla öğrenebilirdi. Öyleyse bir toprak efendisi katili de bir hanımın yüzüne bakabilirdi. Sert ve soran gözlerle kıza baktı, kafasını kaldırıp onu baştan aşağı süzdü. Çok güzeldi. Kıtanın en büyük hanımı olduğundan Terence'in bakışlarının farkında bile değildi. Sorgu sırasında duyduğun her şeyi bana anlatmanı istiyorum, dedi. Yerlinin anlattığı her şeyi bilmeliyim, bu çok önemli. Bu yerliyle neden ilgilendiğinizi sorabilir miyim hanımım? Soramazsın, dedi kız açıkça. Nasıl isterseniz hanımım. Ne diyeceğini bilmiyordu. Bir yana onları takip eden arabanın yetişmesini bekliyordu. Diğer yanı ise yanında oturan kızın yüzünün ve vücudunun güzelliğinin daha çok farkına varıyordu. Teorik olarak devlet dairelerinde çalışan ve kentli pozisyonuna atanan Florinalılar ölene kadar bekar yaşar ve kimseyle cinsel ilişkiye girmezdi. Gerçekte ise çoğu fırsatını buldukça bu kısıtlamadan kaçardı. Terence'la cüret edebildiği kadarıyla bunu yapmıştı. Ama tecrübeleri onu tatmin etmekten uzak kalmıştı. O yüzden daha önce böylesine güzel bir kızla böylesine lüks bir arabada yalnız başına kalmamış olması hepten önemliydi. Samia cevap vermesini bekliyor, kara gözleri, ne gözlerdi ama, ilgiyle yanıyordu. Dudakları beklentiyle aralanmıştı. Kirtin güzelliği içerisinde kendi güzelliği iyice belirginleşmişti. Birinin hanımefendi Fife'a karşı tehlikeli düşünceler besleyebileceği aklının ucundan dahi geçmiyordu. Terence'ın takipçilerinin kendilerine yetişmesini bekleyen yanı ortadan kayboldu. Ansızın bir toprak efendisini öldürmenin birinin işleyebileceği en büyük suç olmadığını anladı. Harekete geçtiğini fark etmedi bile. Bildiği tek şey kızın küçük bedenini kollarının arasına aldığını, bir anlığına kasıldığını hissettiği, küçük bir çığlık attığını işittiği ve o bağırışı dudaklarıyla bastırdığıydı. Omzunu kavrayan eller ve arabanın açık kapısından içeri esen soğuk bir rüzgar hissetti. Parmakları silahına uzandıysa da çok geç kalmıştı. Biri kamçısını elinden söküp aldı. Samia sözsüz bir nida attı. ''Ne yaptığını gördün mü?'' diye sordu sarklı adam korkuyla. ''Boş ver'' dedi Arcturus'la, elindeki küçük siyah nesneyi cebine attı ve dikiş yerini eliyle düzelterek sıkıca kapattı. ''Yakala onu'' dedi. Sarklı öfkeli hareketlerle Terence'ı arabadan dışarı sürükledi. ''Kız ona izin verdi'' diye mırıldandı. ''Ona izin verdi.'' ''Kimsiniz siz?'' diye sordu Samia aniden. ''Sizi babam mı gönderdi?'' ''Soru sormayın lütfen'' dedi Arcturus'lu. ''Sen bir yabancısın'' dedi kız öfkeyle. ''Sark aşkına, onun kafasını patlatmam gerekirdi.'' dedi Sarklı bir yumruğunu havada sallayarak. ''Kes şunu.'' dedi Arcturuslu. Ortağının bileğini kavrayıp onu geri çekti. Sarklı aksi aksi homurdandı. ''Her şeyin bir sınırı var. Bir toprak efendisinin öldürülmesini kabul edebilirim. Bazen ben de bazılarını öldürmek istiyorum. Ama bir yerlinin az önce yaptığı şeyi öylece durup izlemek benim için çok fazla.''
''Yerli mi?'' dedi Samya anormal derecede tiz bir sesle.
Sarklı öne eğilerek Terence'ın şapkasını sertçe çekip çıkarttı. Beti benze atan kentli kılını bile kıpırdatmadı. Bakışlarını sabit bir şekilde kızın üstünde tuttu ve kızılımsı sarı saçları rüzgarda hafifçe dalgalandı. Samia çaresizce arabasının koltuğunda yapabildiği kadar geriye çekildi. Ardından iki eliyle birden hızla yüzünü örttü. Teni parmaklarının baskısı altında beyaza çaldı.
''Kıza ne yapacağız?'' diye sordu Sarklı.
''Hiçbir şey.
Bizi gördü. Bir kilometre bile uzaklaşamadan önce tüm gezegeni peşimize takar.''
''Lady Fife'ı mı öldüreceksin?'' diye sordu Arcturuslu alaycı bir şekilde.
''Şey hayır ama arabasını hurdaya çevirebiliriz. O bir telsiz telefon bulana kadar güvenli bir yere ulaşmış oluruz.''
''Gerek yok.'' Arcturuslu arabanın içine eğildi. ''Hanımım, sadece bir dakikanızı alacağım. Beni duyabiliyor musunuz?'' Genç kız hareket etmedi.
''Duyabiliyor olsanız iyi olur. Hassas bir anda işinize karıştığım için üzgünüm. Ama neyse ki o anı iyi değerlendirdim.''
''Hızlıca hareket edip o sahneyi üç boyutlu kameramla kaydettim. Blöf yapmıyorum. Yanınızdan ayrılır ayrılmaz filmin negatifini güvenli bir yere yollayacağım.'' Ve işimize karıştığınız takdirde çirkinleşmek zorunda kalacağım. Ne demek istediğimi anladığınıza eminim.
Dönüp ortağına baktı. Bu olayla ilgili tek kelime bile etmeyecek. Benimle gel kentli.
Terence adamı takip etti. Arabadaki solgun beyaz yüze bakamadı. Bundan sonra ne olacağının bir önemi yoktu. Bir mucize gerçekleştirmişti. Çok kısa bir anlığına Sark'taki en gururlu hanımı öpmüş, onun hoş kokulu ve yumuşak dudaklarının temasını hissetmişti. 16. Bölüm Sanık. Diplomasinin kendi dili, kendi tavır ve davranışları vardır. Protokollere sıkı sıkıya bağlı kalındığı takdirde yabancı ülkelerin temsilciler arasındaki ilişkiler oldukça yapay ve sıkıcıdır. Tatsız sonuçlar cümlesi savaşla, münasip ayarlamalar ise teslim olmakla eş anlamlı hale gelir. Abel tek başına kaldığı zamanlarda diplomasinin kandırmacalı konuşma biçimini bir kenara bırakmayı tercih ediyordu. Özel bir ışın vasıtasıyla Fife'la güvenli bir bağlantı kurarken bir bardak şarap eşliğinde konuşan dost canlısı bir ihtiyar olabilirdi.
''Ulaşılması zor bir adamsın Fife'' dedi.
Yüce Efendi gülümsedi, rahat ve sakin görünüyordu. ''Yoğun bir günde Abel.''
''Evet, bir kısmını duydum.''
''Steen'den mi?'' diye sordu Fife gelişi güzel bir şekilde.
''Kısmen, Steen yaklaşık 7 saattir bizimle.''
''Biliyorum, benim hatam. Onu bize teslim etmeyi düşünüyor musunuz?''
''Korkarım, hayır.''
''O bir suçlu.'' Abel gevrek gevrek gülüp şarap kadehini elinde şöyle bir döndürdü ve yüzeye çıkan tembel baloncukları izledi.
''Sanırım onu siyasi bir sığınmacı olarak görebiliriz. Yıldızlar arası kanunlar Trantor bölgesinde onu koruyacaktır.''
''Hükümetin bu kararını destekleyecek mi peki?''
''Bence destekler Fife. Trantor'un neyi destekleyip neyi desteklemeyeceğini bilmeseydim 37 yıldır dış işlerinde olmazdım.''
''Sark'ın görevden alınmanı talep etmesini sağlayabilirim.''
''Bu ne işe yarar ki? Ben çok yakından tanıdığım barışçıl bir adamım. Yerime geçecek kişinin nasıl biri olacağıysa meçhul.''
Bir duraksama yaşandı. Fife'ın aslanımsı yüz hatları karıştı.
''Sanırım bir öneride bulunacaksın.'' ''Evet, elinizde bize ait biri var.''
''Kimmiş o?''
''Bir uzay analisti, dünyalı bir adam. O gezegenin Trantor sınırları içerisinde yer aldığını hatırlatırım.''
''Sana bunu Steen mi söyledi?''
''Evet, başka şeyler de anlattı.''
''Peki Steen şu dünyalıyı görmüş mü?''
''Öyle bir şey söylemedi.''
''Görmedi de zaten.
Bu şartlar altında onun sözüne güvenebileceğinden emin değilim. Abel bardağını masaya koyup ellerini kucağında gevşekçe birleştirdi.
Fark etmez, dünyalının varlığından eminim. Baksana ne diyeceğim Five. Bence bu işte birlikte hareket etmeliyiz. Bende Steen var, sende de dünyalı. Bir bakıma beraberiz. Şu anki planlarını yürürlüğe sokmadan, ultimatomunun süresi sona ermeden ve darbe hareketin başlamadan önce bir toplantı düzenleyip Kirt'in genel durumunu tartışmaya ne dersin?
Buna gerek olduğunu sanmıyorum. Şu anda Sark'ta yaşanan olaylar bütünüyle gezegenin iç meselesi. Kirt ticaretinin burada yaşanan siyasi olaylardan etkilenmeden devam edeceğini bizzat garanti ederim. Sanırım bu kadarı Trantor'un meşru ilgisini sona erdirmek için yeterli olur.
Abel bunu düşünüyormuş gibi görünerek şarabından bir yudum aldı.
Görünüşe göre elimizde ikinci bir siyasi sığınmacı daha var. Tuhaf bir olay. Bu arada kendisi Florinalı tebaanızdan biri. Bir kentli. Adının Merlin Terence olduğunu söylüyor.
Fife'ın gözleri ansızın çakmak çakmak oldu. Biz de kısmen bundan şüpheleniyorduk. Sark aşkına Abel, Trantor'un bu gezegende yaşanan olaylara açıkça karışma hakkının da bir sınırı var. Kaçırdığınız adam bir katil, onu siyasi bir sığınmacı olarak gösteremezsin.
Adamı istiyor musun?
Bir anlaşma mı yapmak istiyorsun? Söylemeye çalıştığın şey bu mu?
Az önce bahsettiğim toplantının gerçekleştirilmesini istiyorum.
Florinalı bir katil için mi?
Kesinlikle olmaz. Ama kentlinin bize kaçma şekli oldukça ilginç. Hikayeyi duymak ilgini çekebilir.
Jones başını sallayarak odada volta atıyordu. Gecenin ilerleyen saatleriydi. Uyumak istiyor ama bunu yapabilmek için yeniden somnine ihtiyaç duyacağını biliyordu.
Tıpkı Steen'in tavsiye ettiği gibi Fife'a gözdağı da verebilirdim dedi Abel. Ama bu kötü olurdu. Sonuçları belli olmayan korkunç bir riske girmiş olurduk. Yine de kentliği ele geçirmeden önce başka bir alternatif de göremiyordum. Hiçbir şey yapmamak dışında elbette.
Jones bir kez daha başını hararetle iki yana salladı.
Hayır, bir şeyler yapmamız gerekiyordu ama işler şantaja kaldı.
Teknik olarak evet, sanırım öyle oldu. Sen olsan ne yapmamı isterdin?
Tam olarak bunu. Ben iki yüzlü biri değilim Abel. Öyle biri olmaya da çalışmıyorum. Kullandığım metotlar için seni suçlamıyorum. Ve elde ettiğin sonuçlardan sonuna kadar faydalanmaya niyetliyim. Yine de kıza ne olacağını düşünmeden edemiyorum.
Fife anlaşmaya sadık kaldığı müddetçe kimse kıza zarar vermeyecek.
Ona acıyorum. Florinalılara yaptıklarından ötürü Sarklı aristokratlardan gün geçtikçe daha çok nefret ediyorum. Ama yine de o kıza acıyorum.
Bir birey olarak düşünüldüğünde ben de öyle. Ama bunun gerçek sorumlusu Sark. Baksana ihtiyar, bir yer taşıtındayken bir kızla öpüştüğün oldu mu hiç?
Jones'un dudakları bir tebessümle kıvrıldı.
Evet,
ben de öyle. Gerçi benim anılarım seninkilerden daha eskiye dayanıyordur herhalde. En büyük torunum tam şu anda bunu yapıyorsa hiç şaşmam. İyi ama bir yer taşıtında sevgiline buse kondurmak galaksideki en doğal duygunun bir ifadesi değil de nedir?
Bak azizim, bir kız düşün, yüksek sosyeteden olsun ve yanlışlık eseri kendisini bir sabıkalıyla aynı arabada bulsun. Adam fırsattan istifade edip kızı öpsün. Bir anlık bir dürtüyle yapsın bunu ve kız da ona karşı koymasın. Sence kız ne hisseder?
Peki ya babası? Üzüntü mü?
Belki.
Hoşnutsuzluk?
Kesinlikle.
Öfke, kırgınlık, aşağılanma?
Üçüne de evet.
Şerefine leke sürüldüğünü düşünür mü peki?
Hayır. Bu olayın duyulmasına engel olmak için önemli devlet meselelerini tehlikeye atar mı?
Saçma.
Ama şu anda durum tam olarak bundan ibaret ve böyle bir şey ancak Sark'ta olur. Samiye Hanım'ın tek suçu inatçı ve saf biri olması. Daha önce de öpüştüğüne eminim. Florinalı olmayan biri tarafından sayısız kez tekrar öpüldüğü takdirde kimse bir şey demez. Ama kız bir Florinalı'yı öptü.
Adamın Florinalı olduğunu bilmemesinin bir önemi yok. Zorla öpülmesinin de öyle. Sami Hanım'ın bir florin alanın kollarında çekilmiş fotoğrafını herkese paylaştığımız takdirde hayatı hem onun için hem de babası için çekilmez olur. Fotoğrafa bakarken Fife'ın yüzünün aldığı şekli gördüm. Kentlinin bir florinalı olduğunu ispatlamak imkansız. Üstünde bir sarp kıyafeti var ve saçlarını bir şapkayla tamamen gizlemiş. Açık tenli biri olduğu görülse de yeterince ikna edici değil. Yine de Fife skandallara ve sansasyona meraklı pek çok kişinin bu dedikoduya inanacağını ve fotoğrafı yadsınamaz bir kanıt olarak göreceklerini biliyor. Siyasi düşmanlarının bundan sonuna kadar faydalanacağını da biliyor. Buna şantaj diyebilirsin Jones. Hatta belki de öyledir ama galaksideki başka hiçbir gezegende işe yaramayacak bir şantaj bu. Bu silahı sarklıların hastalıklı sosyal sistemine borçluyuz ve onu kullanmakta hiçbir beis görmüyorum.
Jones içini çekti. En son neye karar verdiniz?
Yarın öğle vaktinde toplanacağız.
O halde ultimatomunu o zamana dek erteledi.
Belirsiz bir süreliğine ofisine bizzat gideceğim.
Bu riski almaya değer mi?
Riskli bir durum olduğu söylenemez. Şahitler olacak. Ayrıca uzun zamandır aradığın şu uzay analistinin karşısında fiziksel olarak bulunmak için sabırsızlanıyorum.
Ben de gelecek miyim diye sordu Jones hevesle.
Ah evet, kentli de orada olacak. Uzay analistinin kimliğini tespit etmek için ona ihtiyacımız var. Stein de öyle elbette. Hepiniz toplantıya Tremensik personifikasyon ekranları aracılığıyla katılacaksınız.
Teşekkürler. Trantor Büyükelçisi esnemesini bir eliyle bastırdı ve sulanmış gözlerini kırpıştırdı.
Şimdi müsaadenle, dün sabahtan beri ayaktayım ve korkarım yaşlı bedenim daha fazla antisomnin kaldıramıyor. Uyumam gerek.
Tremensik personifikasyon ekranlarının kusursuzlaştırılmasıyla birlikte yüz yüze gerçekleştirilen önemli toplantıların sayısı hatırı sayılır ölçüde azalmıştı. Fife ihtiyar büyükelçinin maddesel varlığını son derece münasebetsiz buluyordu. Esmer teninin karardığı söylenemezdi fakat yüzündeki çizgiler sessiz bir öfkeyle belirginleşmişti. Sessiz olmak zorundaydı. Tek bir kelime bile edemezdi. Yapabildiği tek şey karşısındaki adamlara somurtarak bakmaktı. Abel arkasında milyonlarca gezegenin gücü bulunan pejmürde kılıklı ihtiyar bir bunak. Jones, inadı yüzünden bu krize hız kazandıran kara derili kıvırcık saçlı bir işgüzar. Stein, hain, Fife'la göz göze gelmekten korkuyor. Kentli, Fife en çok da ona bakmakla zorlanıyordu. Kızına dokunarak şerefini iki paralık eden ama buna rağmen Trantor Büyükelçiliği'nin duvarlarının arasında güvenle ve dokunulmaz bir şekilde oturan şu yerli. Şayet Fife odada tek başına olsaydı memnuniyetle dişlerini gıcırdatıp masasını yumruklardı. Ancak yüz kasları gerginlikten yırtılacakmış gibi hissetse bile suratında herhangi bir ifadenin belirmesine izin veremezdi. Eğer Samiye sözünü dinlemiş olsaydı, bu düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Kızı onun ihmalkarlığı yüzünden bu kadar dik kafalı biri haline gelmişti. Bunun için onu suçlayamazdı. Samiye ne kendini affettirmeye ne de suçunu hafifletmeye çalışmıştı. Yıldızlar arası bir casus rolüne bürünmeyi denediğini ve her şeyi korkunç bir şekilde yüzüne gözüne bulaştırdığını ona tüm çıplaklığıyla anlatmıştı. Utanç ve acı içerisinde babasının anlayışına sığınmıştı ve Fife bu kadarını ona verecekti. İnşa ettiği yapının yıkılmasına neden olacak olsa bile verecekti.
Bu toplantıya zorla katıldım dedi Fife. O yüzden konuşmanın bir manasını göremiyorum. Dinlemek için buradayım.
Sanırım ilk sözü Stein almak ister dedi Abel.
Fife'ın gözleri Stein'in kanına dokunan bir küçümsemeyle doldu.
Trantor'a gitmeme sen sebep oldun Fife diye bağırdı adam karşılık olarak. Özellik ilkesini ihlal ettin. Bunu sineye çekmemi bekleyemezdin cidden.
Fife hiçbir şey söylemeyince sadede gel Stein diye araya girdi Abel daha hafif ama benzer bir küçümsemeyle.
Konuşmak istediğini söylemiştin. Diyeceğini de. Steve'nin yanakları Allah'a gerek duymaksızın kızardı. Konuşacağım zaten, hem de hemen. Yüce Efendi Fife'ın aksine ben kendimi bir dedektif gibi görmüyorum. Ama ben de düşünebilirim. Cidden. Ve düşünüyorum da. Fife dün bize X olarak adlandırdığı gizemli bir hainle ilgili bir hikaye anlattı. Tüm bunların acil durumu ilan etmek için uydurduğu boş laflardan ibaret olduğunu hemen anladım. Beni bir saniyeliğine bile kandıramadı.
X diye birinin olmadığını mı iddia ediyorsun yani diye sordu Fife usulca. O zaman neden kaçtın? Kaçıp giden birinin suçlu olduğunu ispat etmek için başka bir kanıta ihtiyaç yoktur.
Öyle mi? Cidden diye bağırdı Steen. Ateşi yakan ben olmasam bile yanan bir binadan kaçmasını bilirim.
Devam et Steen dedi Abel.
Konuşmama izin verirseniz edeceğim. Sark aşkına kimin tarafındasınız siz? Akşam yemeğinden sonra kendi kendime şu soruyu sordum. Fife gibi bir adam neden böyle bir hikaye uydurur? Buna verilebilecek sadece tek bir cevap vardı, uyduramazdı. En azından tek başına uyduramazdı. O zaman doğruydu. Doğru olmak zorundaydı. Ve bir de devriyelerin öldürülmesi meselesi vardı elbette. Gerçi Fife böyle bir şeyi kolaylıkla ayarlayabilir.
Fife omuzlarını silkti. Steen devam etti.
O zaman kimdi bu X? Ben değilim. Cidden. Buna eminim. X'in yalnızca bir yüce efendi olabileceğini de kabul ediyorum. Peki ama tüm bu olanların büyük çoğunluğunu hangi yüce efendi biliyordu? Hangi yüce efendi son bir yıldır şu uzay analisti masalını kullanarak diğerlerini korkutup kendisinin birleştirilmiş güç, benimse Fife diktatörlüğü olarak adlandırdığım şeye teslim olmaya zorluyordu? Size X'in kim olduğunu söyleyeyim. Steen ayağa kalktı ve başının üst kısmı almaç küpün kenarına değince 2 santim kadarı görünürden kayboldu. Titreyen işaret parmağını ileri uzattı. X o. Toprak efendisi Fife. Uzay analistini o buldu. İlk toplantımız esnasında aptalca imalarından etkilenmediğimizi görünce onu ayak altından kaldırdı. Askeri darbesinin hazırlıklarını tamamladığında da tekrar ortaya çıkardı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 232.